Sayfa 70. Üçüncü kısım. Patron geldiğinde Martin Thorpe onu kapıda bekliyordu ve saat 9:05 geçiyordu. Sir James onu hemen içeri aldı. "Neler buldun?" diye sordu paltosunu çıkarırken. Vicuna derisinden yapılma paltosunu gömme dolaba astı. Thorpe cebinden küçük bir defter çıkardı ve bir gece süren araştırmasının sonucunu anlatmaya başladı. Bir yıl önce Zangaro'nun kuzeyinde ve doğusunda bulunan bir ülkeye araştırma grubu göndermişiz. Yapılan araştırmalara Fransızlardan kiraladığımız bir uçak havadan eşlik etmiş. Araştırma yapılan bölge Zangaro topraklarına çok yakın, hatta kimi yerlerde sınıra kadar varıyormuş. Ne yazık ki bölgenin havadan çekilen resimlerden oluşmuş bir haritası yok. Yalnızca topografların çizdikleri haritalar var. Pilot bu araştırmaya havadan eşlik ederken fotoğraf çekiyordu. Bir gün rüzgarın şiddetli olması yüzünden Zangaro sınırının 40 mil içine girmiş, sonra da alana dönmüş. Ama sadece rüzgarın etkisiyle Zangaro sınırına girdiğinden işin pek farkına varmamış. Havadan çekilen fotoğraflar sınırı bu kadar aştığını gösteriyor. İlk önce kim vardı bunun farkına? Fransız şirketi mi diye sordu Manson. Hayır efendim, onlar yapılan anlaşma gereğince fotoğrafları hemen bize verdiler. Bu fotoğrafların Zangaro sınırı içinde kalan yerlere ait olduğu bizim görevlilerimizce saptandı. Fotoğrafları gözden geçirirlerken bizim bölgemize ait olmayanları görünce onları bir yana ayırmışlar. Kim resimlerde bulunan bir tepe onlara bu fikri vermiş. Çünkü bu tepedeki bitki örtüsü bizim bölgedekilere hiç benzemiyormuş. Öteki fotoğraflarda ilgi çekici bir şey daha varmış. Zangaro sınırı içinde bulunan sıra dağların arasındaki bir tepenin de yanındakilerle uyum içinde olmadığı gözlerine çarpmış. Özellikle bitki örtüsü bakımından. Böyle bir şey yerden bakılınca görülmez. Görülebilmesi için de millerce yukarıdan resimlerinin çekilmesi gerekir. Yukarıdan çekilen resme bakınca bu ayrıcalığı bilardo masasındaki bir top kadar iyi görülür.
Bilirim nasıl göründüğünü diye ters yedi Sir James. Devam et.
Özür dilerim efendim, ben bilmiyordum. Bunlar benim için çok yeni şeyler. Her neyse, çekilen resimlerden yarım düzinesi fotojeoloji bölümünden birine verilmiş. O da bu 600-700 metrelik konik tepedeki bitki örtüsünün ötekilerden ayrı olduğunu doğrulamış. Her iki bölüm hazırladıkları ortak raporu topografya bölümünün başkanına vermişler. O da bu sıra dağların kristal dağları ve tepenin de kristal dağı olduğunu belirtmiş. Dosya dış anlaşmalar bölümüne gönderilmiş. Dış anlaşmalar da araştırma için izin alınması görevini Bryant'a vermiş. Şimdi masasının arkasındaki koltuğuna oturmuş olan Manson bana bundan hiç söz etmedi dedi.
Size bildirmiş Sir James, bildirisi dosyada.
Siz o sıralarda bir aylığına Kanada'ya gitmiştiniz. Araştırma bölgesinden bir sonuç alınıp alınamayacağını size bildirmiş. Ama fotojeoloji bölümünün de burada araştırma yapmakta yarar olduğunu söylemesi üzerine bu masrafı göze almışlar. Dış anlaşmaların başı olan Willoughby de böyle bir işin Bryant için yararlı olacağını düşünmüş. Çünkü bu onun tek başına yapacağı ilk işmiş. Ondan önceleri hep Willoughby ile çalışmış.
Hepsi bu kadar mı?
Hemen hemen. Bryant 6 ay önce vizesini alıp oraya gitmiş. Araştırma iznini alıp dönmesi 3 hafta sürmüş. Yer araştırma bölümü de Ghana'dan tanıdıkları diplomasız bir araştırıcı olan Jack Mulrooney'i Kristal Dağı'na göndermiş, masrafların daha az olması için onu yollamışlar. Gerçekten de masraflar az olmuş. Jack Mulrooney 3 hafta önce şimdi Watford'da olan 1,5 ton örnekle dönmüş.
Güzel dedi Sir James bir an durakladıktan sonra. Kurulun bu işten hiç haberi var mı?
Hayır efendim, Thorpe çok kesin konuşuyordu. Kurulda görüşülecek kadar önemli bir konu değil. Son 2 aydaki bütün kurul toplantılarının zabıtlarını okudum. Dosyada bulunan bütün evrakları, hatta kurul üyelerine gönderilen mektup ya da bildirileri bile gözden geçirdim. Bu konuyla ilgili tek bir sözcüğe rastlamadım. Bu araştırmanın masrafı da büyük masraflar arasında kaynayıp gitmiş. Resimlerde hiç kimseye gösterilmedi. Çünkü bundan Fransız şirketinin bize verdiği bir armağan niteliğinde. Başından sonuna kadar dar bir çerçeve içinde sıkışıp kalan bir iş bu ve hiçbir zaman yönetim kuruluna kadar çıkmadı. James Manson başıyla onaylarken büyük bir mutluluk duyuyordu.
Çok iyi, şimdi sıra Mulrooney'de. Ne kadar yeteneklidir?
Thorpe cevap vermek için Jack Mulrooney'in dosyasına baktı.
Hiçbir niteliği yok ama çok tecrübeli efendim. Eskilerden, iyi bir Afrikalı.
Manson, Jack Mulrooney'in dosyasına bir göz attı. Dosyada hayatının önemli olayları ve şirkete girdiğinden bu yana yaptığı çalışmalar yer alıyordu.
Yeterince tecrübesi var dedi Manson. Afrikalıları sakın hor görme. Ben bu işe Rand'da küçük bir maden kampında başladım. Mulrooney o düzeyde kalmış. Bu nedenle sakın alay etme arkadaş. Böyle adamlar çok yararlı olur. Bu adamlarda seziş gücü çoktur. Martin Thorpe'u gönderdikten sonra kendi kendine, ''Şimdi görelim bakalım Bay Mulroney'nin seziş gücü ne kadarmış?'' diye mırıldandı. Diyofonun düğmesini çevirdikten sonra Bayan Cook'la konuşmaya başladı. ''Bayan Cook, Bay Mulroney henüz geldi mi?'' ''Evet Sir James, burada bekliyor.'' ''Lütfen getirir misiniz?'' İşçisi içeri girdiğinde Manson kapıya doğru ilerlemekteydi. Onu karşıladı ve bir önceki gün Bryant'ın oturduğu yere oturttu. Çok yakınlık gösteriyordu. Dışarı çıkmadan önce Bayan Cook'a iki kahve göndermesini söyledi. Dosyada Mulroney'in kahve alışkanlığından söz ediliyordu. Thorpe balta girmemiş ormanda çevresine nasıl bakarsa Mulroney de Manson'ın bürosuna öyle bakıyordu. Ceketinin yeninden uzanan ellerini nereye koyacağını bilemiyordu. Kır saçları suyla iyice taranmış, tıraş olurken yüzünü kesmişti. O güne kadar yaşlı baba diye adlandırdığı adamı ilk kez görüyordu. Sir James karşısındaki adamı rahatlatmak için elinden geleni yaptı. Bayan Cook üzerinde porselen fincanlarla aynı desende kahve, süt kapları ve bisküvi olan tepsi elinde içeri girdiğinde patronu karşısındaki İrlandalıya şunları söylüyordu. İşte bütün mesele burada. Benim ya da üniversiteden çıkan birinin bildiklerinden çok şey bilirsiniz. Bir parça şeyi toprak altından çıkarmakla geçen 25 yıl insana okulda öğrenemeyeceği şeyleri öğretir. Bir başkası tarafından övülmek herkesin hoşuna gider. Jack Mulroney de bundan hoşlanıyor, başıyla Sir James'in dediklerini onaylıyordu. Bayan Cook odadan çıkınca Manson tepsideki fincanları işaret ederek ''Şu garip şeylere bakın'' dedi. ''Eskiden ne güzel fincanlarla içerdik. Şimdi kahve içmek için getirdikleri şeylere bakın. Aklıma 30'ların sonundaki rant geliyor. Herhalde sizin bu işe girmenizden önceye rastlıyor. Hatta...'' Mulroney bir saat kaldı dışarı çıktığında bütün söylentilerin tersine patronunun çok iyi bir adam olduğunu düşünüyordu. Sir James ve Mulroney'in hiç olmazsa kendi konusunda örnekleri topladıktan sonra soru sorma huyu yoktu. Ayrılmadan az önce Mulroney kendi görüşünü belirtti. ''Orada kalay var Sir James, bundan kesinlikle eminim. Ama çıkarılması kar bırakır mı, bırakmaz mı onu bilemem.'' Sir James onun omuzunu sıvazlayarak ''Sen hiç merak etme'' dedi. ''Watford'dan rapor gelir gelmez bunu öğreniriz.'' ''Sen meraklanma, eğer bugünkü değerinden bir kuruş eksiğine bile çıkarabilirsek o madeni işletiriz. Sen ne yapacaksın? Hangi serüven bekliyor seni?'' ''Bilmiyorum efendim, iznimin bitmesine daha 3 gün var. Sonra büroya bildiririm.'' ''Yine dışarı mı gitmek istiyorsun?'' diye sordu Sir James. ''Evet efendim, gerçekten şehre, havaya ve buradaki hiçbir şeye alışamadım.'' ''Güneşin olduğu yere dönüyorsun. Ha, kulağıma geldiğine göre vahşi yerlerden hoşlanıyormuşsun.'' ''Evet, yalnız oralarda insan kendini buluyor.'' Gülümseyerek ''Gerçekten de öyle'' dedi Manson. ''Neredeyse seni kıskanacağım.'' ''Hayır, gerçekten seni kıskanıyorum. Her neyse, ne yapabileceğimizi göreceğiz.'' 2 dakika sonra Jack Mulroney gitti. Manson Bayan Cook'u çağırarak Mulroney'in dosyasını personel servisine geri götürmesini, muhasebe servisine uğrayıp Mulroney'e 1000 sterlin başarı primini pazartesinden önce göndermeleri için talimat vermesini ve yer araştırmanın şefini telefonla aramasını söyledi. ''Yeni başlamış ya da önümüzdeki 5 gün içinde başlayacak olan herhangi bir araştırma var mı?'' diye sordu ona hemen. 3 araştırma vardı. Biri Kenya'nın en kuzey noktasında Somali sınırında gündüzleri yumurta pişirecek kadar sıcak ve geceleri kutuplar kadar soğuk olan bir yerdeydi. Uzun sürecek bir işti, 1 yıla yakın. Oraya göndermek istediği 2 adam işlerinden ayrılmışlardı. ''Mulroney'i gönder'' dedi Sir James ve telefonu kapadı. Saate göz attı, 11'di. Bir gün önce ND'nin masasına bıraktığı Dr. Gordon Chalmers hakkındaki dosyayı eline aldı. Chalmers, Londra Madencilik Okulu'nu başarıyla bitirmişti. Witwater Strand'in bu konuda dünyanın en iyi okulu olduğu ileri sürüldüğü halde Londra Madencilik Okulu hepsinden de iyiydi. Chalmers, jeoloji bölümünden mezun olduktan sonra kimya konusunda doktorasını yapmış. Doktoraya başladığı zaman 20 yaşındaymış. Üniversitede 5 yıl çalıştıktan sonra Rio Tinto şirketinin bilimsel bölümünde görev almış ve bundan 6 yıl önce de Manco'nun daha çok para teklifiyle buraya gelmiş. Son 4 yıldır Manco'nun Watford'daki bilimsel araştırmalar bölümünün başkanı olarak görev yapıyor. Dosyadaki vesikalık fotoğrafı 30 yaşlarında olduğu günlerden kalmaydı. Oldukça uzun sakalları, mor bir gömleği ve yün örgü bir kravatı vardı. Saat 11.35'te Sir James'in telefonu çaldı ve karşıdan kumburaya düşen bir jetonun sesi duyuldu. Hemen ardından da ND'nin sesi Watford istasyonundaki genel telefondan tam 2 dakika konuştu. Konuşmasını bitirince Manson ona teşekkür etti. Bilmekte yarar var dedi. Şimdi Londra'ya geri dön. Yapmanı istediğim bir iş daha var. Zangaro Cumhuriyeti hakkında ayrıntılı bilgi istiyorum. Hem de çok. Evet, Zangaro. Harf harf bu sözcüğü söyledi. Kuruluşundan başla ve bugüne doğru ilerle. Tarihini, coğrafyasını, ekonomisini, ürünlerini, varsa madenlerini, siyasetini ve ne ölçüde kalkınmış bir ülke olduğunu hepsini bilmek istiyorum. Çalışmanı, daha çok bağımsızlıklarını kazanmalarından 10 yıl öncesine kadar olan zaman dilimi üstünde yoğunlaştır. Ve elbette o günden bu yana olan dönemde en önemli bölüm olacak. Başkanı, kabinesi, varsa parlamentosu, yönetim biçimi, yargılama ve yasama organlarıyla siyasal partiler hakkında her şeyi öğrenmek istiyorum. Bütün bunlardan daha önemli olan 3 şey var. Birincisi, ülkede bulunan komünistlerin ya da Rus ve Çinlilerin başkan üzerinde etkisi var mı? İkincisi, bu ülkeyle ilgilenir görünmeyenlerin başkalarına bu ülke hakkında soru sorması garip kaçar. Bu nedenle oraya gideyim falan deme. Üçüncüsü, hangi koşullar altında olursa olsun sakın Menkon'da görevli olduğunu kimseye söyleme. Başka bir at kullan. Anladın mı? Güzel, elinden geldiğince raporunu çabuk getirmeye bak. 20 günü de geçmesin. Muhasebeden para çek ve hemen işe koyul. Şirkette herkes senin izne çıktığını bilecek. Yıllık iznini de sonra hallederiz. Manson telefonu kapattıktan sonra gerekli bilgiyi almak için Thorpe'u yukarı çağırdı. 3 dakika sonra yukarı gelen Thorpe'un elinde patronunun istediği kağıt vardı. Bir mektubun kopyasıydı bu. 10 kat aşağıda Dr. Gorbun Chalmers taksiden indi ve parasını ödedi. Koyu renk takım elbisesinin içinde hiç rahat değildi. Ama Peggy ona yönetim kurulu başkanıyla görüşüp yemek yerken böyle giyinmesinin gerektiğini söylemişti. Yapının giriş kapısına doğru yürürken gözleri az ilerideki gazeteciye takıldı. Evening News ve Evening Standard gazetelerini satıyordu. Bir haber onun acıyla iç çekmesine ve gazeteyi almasına yol açtı. Okumak istediği haberin yalnızca başlığı birinci sayfadaydı. Gerisi iç sayfada olmalıydı. Başlık şöyleydi. Analar, babalar, talidomidçare arıyorlar. İç sayfadaki haber uzun olmamakla birlikte oldukça ayrıntılı bilgi veriyordu. Yazılanlara göre İngiltere'de talidomid kullanma sonucu sakat doğan 400 çocuğun ailelerinin temsilcileriyle ilaç firmasının yetkililer arasında süren anlaşmazlık bu gidişle daha çok süreceğe benziyordu. Sakat doğan çocuklarsa bugün aşağı yukarı 10 yaşındaydılar. Gordon Chalmers'ın düşünceleri Watford dışındaki evine gitti. Henüz 30'unda olan ama 40 yaşında gösteren karısı Peggy'yi ve neredeyse 9 yaşına basacak olan ayaksız, tek kollu kızı Margaret'i düşünmeye başladı. Sonunda her ikisinin de rahatını sağlamak için özel bir ev yaptırmıştı. Ama ev ipotekliydi ve ödediği para canını okuyordu. Bu gidişle daha çok sürecekmiş dedi kendi kendine ve elindeki gazeteleri çöp kutusuna attı. Akşam gazetelerini pek okumazdı. Guardian'ı, Private Eye'ı ve solu tutan Tribune'ü okumayı yeğlerdi. Bu dev ilaç firmasının 10 yıldır parasız ana babalara çektirdiklerini gördükten sonra Gordon Chalmers'ın kapitalistlere karşı olan düşüncesi daha da değişmişti. 10 dakika geçmeden kendini en büyük kapitalistlerden birinin karşısında buldu. Sir James Manson, Chalmers'ı Bryant ve Mulrooney gibi kolayca saf dışı edemeyecekti. Bilim adamı kendisine sunulan bir bardağını sıkıca tuttu ve gözlerini patronunkilere dikti. Manson bu durumun farkına varmakta güçlük çekmedi. Bayan Cook viski bardağını uzatırken o konuya girdi. ''Sizi buraya niçin çağırdığımı herhalde tahmin ediyorsunuz Dr. Chalmers.'' ''Tahmin ediyorum Sir James, Kristal Dağı hakkında yazdığım raporla ilgili olmalı.'' ''Evet doğru, raporu farkında olmayarak mühürlü bir zarf içinde benim adıma göndermeniz çok doğru, çok iyi bir hareket.'' Chalmers omuz silkti. Böyle yapmıştı çünkü şirket yasalarına göre bütün önemli raporlar yönetim kurulu başkanına gönderilmeliydi. Bu bir kuraldı ve bulunan maden önemli olduğu için raporu Manson'a göndermişti. ''Size iki şey sormak istiyorum. Kesin cevaplar vermenizi de tabii.'' dedi Sir James. ''Alınan sonuçlardan bütünüyle emin misiniz? Yapılan sınamaların başka türlü değerlendirilme olasılığı var mı?'' Chalmers ne şaşırdı ne de gücendi. Bir bilim adamının işinin herkes tarafından anlaşılamayacağını biliyordu. Onların büyü sonucu böyle sonuçlara ulaştıklarını, bu nedenle de gerçek dışı olabileceklerini düşünürlerdi. Uzun süredir mesleğinin kesinliğine kimseyi inandırmaya çalışmamıştı. Eskiden uğraşırdı ama artık bıkmıştı. ''Bütünüyle kesin, bu da tek bir nedene dayanıyor.'' Platinum'un varlığını kanıtlayan birkaç deney vardır ve elimdeki örnekler bütün deneylerden aynı sonuçta geçmiştir. Ayrıca bu deneyleri sadece bir kez yapmadım, iki kez denedim. Teoride saf örnekler üstünde insanın yanılma olasılığı vardır. Ama kaya parçaları üstünde yapılan deneylerde böyle bir olasılıktan söz edilemez. Bilim açısından raporumun özeti kesinlikle doğrudur.
Sir James onun konuşmasını saygı ve hayranlıkla dinledi. İkinci sorum şu, laboratuvarınızdan kaç kişi kristal dağı hakkındaki raporun sonucunu biliyor?
Hiç kimse, dedi Chalmers. Hiç kimse, diye tekrarladı Manson. Daha neler, elbette yardımcılarınız, hiç olmazsa biri.
Chalmers birasından bir yudum aldıktan sonra başını iki yana salladı. Sir James, örnekler geldiğinde öteki örnekler gibi depoya kaldırıldı. Örneklerle birlikte gelen Mulrooney'in raporuna göre burada bilinmeyen miktarda kalayın var olduğu yazılıydı. Çok basit bir iş olduğundan bu görevi yardımcıma verdim. Tecrübesi olmadığı için ne kalayı ne de başka bir madeni tanır. Deneyleri o yaptı. Kalay konusunda hiçbir olumlu sonuç alamadı ve beni çağırdı. Ona deneyleri nasıl yapacağını göstermek isteyince benim aldığım sonuçların da olumsuz olduğunu gördüm. Bundan sonra herkesin sözüne inanmaması gerektiğini söyledim ona ve birkaç deney türü daha gösterdim. Bunlar da olumsuz sonuç verdi. Kapanma saati geldiği için herkes gitti ama ben geç saatlere kadar oturdum ve deneylere devam ettim. Sonunda olumlu sonuç aldım. Gece yarısına doğru dere yatağından getirilen örneklerin az miktarda platinum içerdiklerini gördüm. Sonra da eve gidip yattım. Ertesi gün yardımcıma başka bir görev verdim ve işi tek başıma yürüttüm. 600 torba kum ve çakıl, 300 değişik yerden toplanan 800 kilo kaya vardı. Mulrooney'in fotoğraflarını hesaba katarak dağın biçimini düşleyebiliyorum. Dağın her yerinde platinum var, tıpkı raporumda belirttiğim gibi. Meydan okurcasına bira bardağını dikti. Sir James onaylamaya devam ederken bilim adamına sahte bir hayranlıkla bakıyordu.
Mükemmel, dedi sonunda. Bilirim siz bilim adamları her olay karşısında kayıtsız kalmayı seversiniz. Ama bu durumda sizin bile heyecanlanacağınızı düşünüyorum. Bu maden dünyada yeni bir platinum kaynağı olabilir. Böyle bir şeyin ne kadar zamanda bir olabileceğini biliyor musunuz? Belki 10 yılda, belki de ömür boyu bir kez.
Aslında Chalmers çalışmalarını sürdürürken heyecanlanmıştı. 3 hafta boyunca geceli gündüzlü çalışıp kristal dağından gelen torbaları bir bir incelemişti. Ama bunu ona söyleyemezdi. Onun yerine omuz silkti ve şöyle dedi. Evet, Monk'ın için çok kazançlı bir iş olacak.
Hiç de öyle değil, dedi Sir James yavaşça. Bu sözüyle Chalmers'ı şaşırtmıştı. Değil mi, diye sordu bilim adamı. Ama bu bir servet.
Toprağın altında bulunan bir servet, evet, diye cevap verdi Sir James. Yerinden kalktı, pencereye doğru yürüdü. Ama kimin eline geçerse servet onun olur, eğer geçebilirse. Anlıyor musun? Yıllarca çalıştırılmayabilir ya da çıkarılıp depolanabilir. Böyle bir tehlike var. Sevgili doktorcuğum, sana daha ayrıntılı bilgi vereyim. Yarım saat süreyle siyasetten ve ticaretten söz etti. Bu iki konuda bilim adamına yabancıydı. Böylece Dr. Chalmers'a gereken bilgiyi vermiş oluyordu. İşte bütün mesele de burada, diyerek bitirdi. Eğer bunu hemen açıklarsak, Zangara hükümeti bu serveti bir tepsi içinde Ruslara sunar. Rus hükümetine hiçbir düşmanlığı olmayan Dr. Chalmers yine omuz silkti. Gerçekleri değiştiremem Sir James. Öfkelenen Manson'ın kaşları çatıldı. Elbette doktorcuğum, elbette değiştiremezsin. Saatine bakarak şaşırmış gibi göründü. Oo, bire geliyor, acıkmış olmalısın. Ben çok acıktım, gidip yemek yerim. Rolls Royce'u ile gitmeyi düşünmüştü ama sabah Andy'inden gelen telefondan sonra bir taksiyle gitmeye karar verdi. Çünkü Andy'nin öğrendiğine göre Chalmers her sabah Tribune gazetesini alırmış. Öğle yemeğinde kaz ciğeri, üstüne kırmızı şaraplı sos dökülmüş kızartma tavşan ve tatlı yediler. Manson'un kuşkulandığı gibi Chalmers hoşgörü sahibi değildi ama iştahı yerindeydi. İyi bir yemekten sonra insanların uysallaşıp gevşediğini ve karşı koyma gücünü yitirdiğini savunan tez de onun için geçerli değildi. Bira içmeye alışık olan adamın şarap içince biraz daha açılacağını düşünen Manson bu yola da başvurdu. İçilen 2 şişe Côte du Rhône'dan sonra Chalmers biraz açılmış, işinden, ailesinden ve kendi dünya görüşünden söz etmeye başlamıştı. Ailesinden ve yeni evlerinden söz ederken Sir James Manson üzüntülü görünmeye başladı. Bir yıl önce televizyonda Chalmers'la yapılan görüşmeyi hatırladığını söyledi. ''Beni bağışlayın,'' dedi, ''bunu daha önce duymamıştım. Yani kızınızın durumunu, ne kadar feci.'' Chalmers başıyla onayladı. Gözleri masa örtüsünün üstündeydi. Önceleri yavaş, daha sonra güvenle Margaret hakkında düşündüklerini anlattı. ''Bir yere gelince siz anlayamazsınız,'' dedi.
Anlamaya çalışırım dedi Sir James alçak sesle. Benim de bir kızım var bilirsiniz, sizinkinden biraz daha büyük. 10 dakika sonra konuşmalarında bir duraklama oldu. Sir James Benson ceketinin iç cebinden bir kağıt parçası çıkardı. Gerçekten nasıl anlatacağımı bilemiyorum dedi utanarak. Ama evet, şirketim için nasıl çalıştığınızı çok iyi biliyorum. Zamanınızın çoğunu çalışarak geçirdiğinizin farkındayım. Bu özel konunun da Bayan Chalmers olduğu kadar sizi de üzdüğünün farkındayım. Bu nedenle bankama bu sabah şu talimatı verdim. Bankaya gönderdiği mektubun kopyasını Chalmers'a uzattı. Chalmers mektubu okudu. Az ve özlü. Coates Bankası'nın müdürüne yazılmış ve her ayın ilk günü Dr. Gordon Chalmers'ın ev adresine 150 sterlinin gönderilmesi istenmişti. 10 yıl sürecekti bu, ancak yeni bir talimatla değiştirilebilirdi. Chalmers başını kaldırdı. İşvereninin yüzü hüzünlü bir görünüm ve utanç içindeydi. ''Teşekkür ederim.'' dedi Chalmers yavaşça. Sir James omuzuna attığı eliyle onu okşadı. ''Hadi canım, bu konuyu burada kapatalım ve birer kanyak içelim.'' Manson taksiyle geri dönerlerken Chalmers'ı Watford'a gitmek için nereden trene binecekse o istasyona bırakmayı önerdi. ''Ben de büroya dönüp Zangora işi ve senin raporunla ilgileneceğim.'' dedi. Chalmers pencereden dışarı Londra'nın yoğun trafiğine bakıyordu. Cuma olmasına rağmen sokaklar kalabalıktı. ''Bu konuda ne yapmayı düşünüyorsunuz?'' diye sordu. ''Aslında bilmiyorum. Elbette başkalarına bu haberi bildirmek istemiyorum. Yabancı ellere geçmesini de. Eğer senin raporun Zangora'ya ulaşırsa başka bir sonuç bekleyemeyiz. Ama onlara er ya da geç bir şeyler yollamam gerekiyor.'' Taksi istasyona yaklaştığında uzun süredir devam eden sessizlik bozulmamıştı. ''Yapabileceğim bir şey var mı?'' diye sordu bilim adamı. Sir James Manson derin bir soluk aldı. ''Evet var.'' dedi ölçülü bir sesle. ''Mulrooney'in getirmiş olduğu örnekleri öteki örnekler gibi depoya at. Deney notlarının hepsini yok et. Raporun sende olan kopyasını al ve küçük bir değişikliği göz önünde tutarak yeni bir rapor yaz. Deneyler sonucu çıkarılması gereksiz miktarda kalayın bulunduğunu belirt. Raporun aslını yok et, bir daha da bundan hiç kimseye söz etme.'' Taksi durmuştu ama müşterilerden hiçbiri dışarı çıkmıyordu. Bunun üzerine taksi şoförü ardına dönerek, ''İstediğiniz yere geldik beyler.'' dedi. ''Sana söz veriyorum.'' diye mırıldandı Sir James Manson. ''Er ya da geç siyasal durumun değişeceğine inanıyorum. O zaman bu işi de ötekiler gibi yasal bir duruma dönüştüreceğim.'' Doktor Chalmers dışarı çıktı ve arabada oturan patronuna döndü. ''Bunu yapmaya söz veremem efendim.'' dedi. ''Düşünmem gerek.'' Manson başıyla onayladı. ''Düşünmekte haklısın. Senden çok şey istediğimi biliyorum. Niçin bu konuyu karınla görüşmüyorsun? Onun anlayış göstereceğinden hiç kuşkum yok.'' Arabanın kapısını çekti ve şoföre gitmek istediği yeri bildirdi. Sir James akşam yemeğini Dışişleri Bakanlığı'nın bir memuruyla birlikte yedi. Yemekten sonra da birlikte kulübe gittiler. Londra'nın en lüks kulüplerinden değildi burası. Çünkü Manson yanındaki adamla kötü izlenimler bırakıp kara listeye geçmek istemiyordu. Üstelik sosyal hayata ayıracak zamanı çok azdı. İşlerin sosyal yanını her zaman karısına bırakırdı. Şövalyelik yararlıydı, bu da işini görüyordu. Ukala budala diye tanımladığı Adrian Gould'u adam yerine koymazdı. Ama dış işlerinde ekonomik haber alma bölümünde görevliydi. Bu nedenle de onu yemeğe davet etmişti. Yıllar önce şirketi Ghana ve Nijerya'da belli bir düzeye ulaştığı zaman Londra'daki Batı Afrika Kurulu'nda görev almıştı. Bu kurul şimdi olduğu kadar eskiden de merkezi Londra'da olan ve Batı Afrika'da iş gören büyük şirketlerin bağlı bulunduğu yararlı bir kuruluştu. Her yönüyle benzerlerinden daha etkindi. Örneğin Doğu Afrika Kurulu'ndan zaman zaman toplanır, Batı Afrika ülkelerinin siyasal ve ticari durumlarını görüşür, Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarına bu ülkelere karşı nasıl bir tutum içinde olmaları gerektiğini öğütlerlerdi. Oysa James Manson hiç de böyle düşünmezdi. Ona göre bu kuruluş hükümete dünyanın bu yöresinden nasıl yararlanacağını gösterirdi. Kendi açısından haklıydı. Nijerya iç savaşı sırasında kurulun üyesiydi. Bazı banka, madencilik, petrol ve ticaret şirketlerinin savaşın bir an önce sona ermesini dilediklerini kulaklarıyla duymuştu. Ama müttefiklerin bu iç savaşı bastırması gerektiğinden de uzun sürmüştü. Kurul hükümete savaşın çabuk sona ermesi için müttefiklere yardım etmesini ve müttefiklerden iç savaşı çabuk bitireceklerine dair söz almasını önermiş, sonra da oturup dış işlerinin ve hükümetin tutumunu izlemişlerdi. Hükümetin yanlış tutumu yüzünden 6 ay sürebilecek olaylar 30 ay devam etmiş, Harold Wilson iktidar kaybetmek pahasına adamlarının yanlış davrandığını kabul etmemişti. Bu süre içinde ulaştırma olanaklarının ortadan kalkmasıyla Manson'ın kaybı oldukça büyük olmuş, Shell BP'nin, McFazlia'nın kaybı onunkini kat kat aşmıştı. Dış işlerini kurulda çoğu kez Adrian Gould temsil ederdi. Şimdi ise yemek masasında Manson'ın karşısında oturuyordu. Ona bazı gerçekleri anlattı ama platinum sözcüğünü hiç anmadı. Öyküsünü kalay üstünde kurdu, yalnızca miktarını arttırdı. Bu madeni işletmeyi düşünüyordu. Ama bu ülkenin başkanının Ruslarla olan yakınlığı onu ürkütüyordu. Zangara hükümetine vereceği para oldukça çoktu. Ama devletin zenginleşmesini isteyen kimdi? Başkan Rusların elinde bir kuklaydı. Gould bütün bunları anlıyordu, içtenlikle dinliyordu anlatılanları. Karar verilmesi çok güç bir konu dedi anlayışla. Sizin siyasal düşüncelerinize hayranım. Şu anda Zangaro para sıkıntısı içinde ve geleceğinden kuşku duyuyor. Ama zenginleşirse? Evet, galiba haklısınız, çıkar yol görünmüyor. Gözlem raporunu ve sonucu ne zaman göndereceksiniz? Er ya da geç dedi Manson, bu konuda nasıl hareket edeceğimi bilemiyorum. Eğer raporu elçilikteki Ruslara gösterirlerse karlı bir iş olduğunu anlarlar. Böyle olunca da başka ellere gider. Madeni başkası işletir. Bu da diktatörü para sahibi yapar. Para sahibi olunca da Batı için ne gibi sorunlar doğacağı bilinmez. Bir kere bir, bir eder. Gould bir süre düşündü. Bunu bilmenizin yararlı olacağını düşündüm dedi Manson. Çok teşekkür ederim. Gould dalmış düşünüyordu. Söyler misiniz dedi sonunda, rapordaki kalay miktarını yarıya indirirseniz ne olur? Yarı yarıya mı indireceğiz? Evet, rapora bir ton kayaya düşen kalay oranını %50 az gösterirseniz ne olur? Bu durumda madenin işletilmesi ekonomik açıdan olanaksızlaşır. Alınan örneklerin gerçek yerinden millerce uzaktaki bir bölgeden alındığı da gösterilebilir mi? Evet, sanırım gösterilebilir. Ama bizim araştırmacı en zengin kaya örnekleriyle döndü. Öyle yapmayabilirdi dedi diye üsteledi Gould. Örnekleri başka bir yerden alabilirdi. Bu örnekler de gerçek örneklere oranla %50 daha az kalay gösteremez miydi? Gösterebilirdi. Belki daha da az kalayın bulunduğunu gösterebilirdi. Ama o yalnızca bir yerden topladı örneklerini. Gözetim altında mı diye sordu Gould. Hayır, tek başına. Onun nerede kazı yaptığını gösteren herhangi bir belge var mı? Yok dedi Manson. Ardında yalnızca birkaç kazma işareti bırakmış olabilir ki oralarda bitkilerle örtülmüştür. Üstelik hiç kimse oralara gitmez. Ülkenin her yerleşme bölgesinden millerce uzakta. Purosunu yakmak için biraz durdu. Biliyor musun Gould, sen çok zeki bir insansın. Garson, bir kanyak daha getirir misin? Kulübün merdivenlerinden inerlerken birbirleriyle şakalaşıyorlardı. Kapıcı Gould için bir taksi çağırdı. Son bir şey dedi dışişleri görevlisi. Bu konuda hiç kimseye bir şey söyleme. Bu işin dosyalanmasını ve formalitesini ben hallederim. Yoksa herkes öğrenir. Merak etme dedi Manson. Bu işi açtığın ve bana güvendiğin için teşekkür ederim. Kısa sürede üstesinden geliriz. Bu arada Zangaro'da olup bitenleri yakından izleyeceğim. Ülkenin siyasal görünümü değişirse bunu önce sana bildireceğim. İyi geceler. Sir James Manson, Gould'u götüren taksiyi gözden kaybolana kadar izledi. Ardından kendisini bekleyen Rolls Royce'unu çağırdı. Bunu önce sana bildireceğim diye keyifle taklit etti Gould'u. Elbette herkesten önce öğreneceğim çünkü bunu ben yapacağım. Başını ön pencereden içeri sokarak şoförü Craddock'a doğru eğildi. Craddock, bunun gibi geri zekalar imparatorluğumuzu yönetseydi Isle of Wight bugün sömürgemiz olurdu. Çok haklısınız Sir James dedi Craddock. İşvereni yerine oturunca şoförü konuşma penceresini açtı. Gloucestershire mı Sir James? Gloucestershire'a Craddock. Yine yağmur başladı. Rolls Royce Sir James Manson'ın 3 yıl önce 250 bin sterline satın aldığı 9 yatak odalı evine doğru ilerliyordu. Şehrin batısındaki bu evde karısı ve 19 yaşındaki kızıyla yaşıyordu. Ama bunları kendisi kazanmıştı. Chalmers karısıyla 2 saatlik bir tartışmadan sonra yatağında karısının yanında yatıyordu. Peggy Chalmers sırt üstü uzanıp gözlerini tavana dikmişti. Yapamam dedi Chalmers belki 100. kez. Kahrolası James Manson daha çok para kazanacak diye raporuma yanlış şeyler yazamam. Uzun süren bir sessizlik oldu. Peggy Manson'ın verdiği mektubu okumuş, karşılığında ne istediğini öğrenmişti. Bundan sonra da birbirlerini yemeye başladılar. Ne olur dedi Peggy alçak sesle, bütün bunlardan sana ne? Maden onun ya da Rusların ya da hiç kimsenin eline geçmemiş, değeri çokmuş ya da azmış, bütün bunlardan sana ne? Bunlar yalnızca kaya ve maden parçaları. Peggy Chalmers yan dönerek kocasının bedenine yaslandı ve yüzüne baktı. Gece çıkan rüzgar yeni evlerinin dışında gürültüyle esiyordu. Bu evi kızlarını rahat ettirmek için yaptırmışlardı. Peggy üsteliyordu. Ama Margaret bir kaya parçası değil. Ben bir maden değilim. O paraya ihtiyacımız var Gordon. O paraya şimdi ve önümüzdeki 10 yıl için ihtiyacımız var. Lütfen sevgilim, lütfen bir kez olsun Tribune ya da Private Eye'a oturaklı bir mektup yazmaktan vazgeç ve onun istediğini yap. Gordon Chalmers içeriye hava girmesi için açık bırakılan pencereden gözlerini ayırmıyor, kıpırdamadan yatıyordu. Peki dedi sonunda. Yapacaksın değil mi diye sordu Peggy. Evet, Allah kahretsin, yapacağım. Yemin eder misin sevgilim, bana söz veriyor musun? Söz veriyorum dedi alçak sesle. Peggy başını kocasının kıllı göğsüne dayadı. Teşekkür ederim sevgilim. Lütfen artık kaygılanma. Bir aya kalmaz unutursun, mutlaka unutursun. Margaret'i yıkayıp yatırmak ve kocasıyla tartışmaktan yorgun düşen Peggy, 10 dakika sonra uykuya daldı. Gordon Chalmers hala karanlığı seyrediyordu. Her zaman kazanırlar dedi yavaşça. Sesinde bir burukluk vardı. Orospu çocukları her zaman kazanırlar. Ertesi gün cumartesiydi. Arabasına bindi ve 5 mil ilerideki laboratuvara giderek Zangaro Cumhuriyeti için bambaşka bir rapor hazırladı. Sonra gerçek raporundan arta kalan ne varsa yaktı. Örnekleri de kullanılan örneklerin biriktirilip duvar yapımında kullanıldığı yere attı. Yeni raporunu Sir James Manson'a postaladıktan sonra evine gitti ve bu olayı unutmaya çalıştı. Rapor pazartesi günü şirketin Londra'daki yönetim binasına ulaştı. Bankaya da Gordon Chalmers için hazırlanan mektup postalandı. Dosya Willoughby ve Bryant'ın okuması için dış anlaşmalara gönderildi. Ertesi gün Bryant'ın Clarence'a gidip raporu Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na vermesi isteniyordu. Rapora şirketin bu durumdan ötürü üzüntülerini bildiren bir mektup da eklenecekti. Salı günü akşamüstü Richard Bryant, Heathrow Havaalanı'nın bir numaralı binasında onu Paris'e götürecek Bea uçağını bekliyordu. Paris'te gerekli vizeyi yaptırdıktan sonra Afrika Hava Yolları'nın uçağına binecekti. 3 numaralı binadaysa Jack Mulrooney, BOAC'nin Nairobi'ye gidecek olan uçağını bekliyordu. Hiç de mutsuz değildi. Londra'dan yeterince çekmişti. Şimdi önünde Kenya, güneş, balta girmemiş ormanlar ve belki de aslanlar vardı. Hafta sonunda Kristal Dağı'nın içinde ne olduğunu bilen iki kişi kalmıştı. Biri ağzını açmamak için karısına söz vermişti, öteki ise yeni olayları düşünüyordu.